Ayrım 8.
Kızı ise hep başı önüne eğik konuşuyordu. Biraz ürkek bir hali vardı. Erkek olduğumuzu hatırlatıyordu bize. Harmanı bitirmiş oldukları için biz doğrudan doğruya dövüme geçtik. İşin aslında bu çalışma bir angarya gibi gelmedi bize. Çiftlikte rahattık, huzurumuz vardı. Karnımız doyuyordu üstelik. Temiz bir odada yatıp kalkıyor, istediğimiz gibi yıkanabiliyorduk. Otların raihası, hayvanların kokusu, kuşların cıvıltısı içimizi sevinç dolduruyordu. Ve Ali dayı hiçbir vakit kaba davranmıyordu bize. İyi bir insandı. Bir gün akşama doğru namaz kılarken görmüştüm onu. Diz çökmüş, başını yere eğmişti. Caminin minaresinde Allah'a dua eden müezzinin sesi geliyordu uzaktan. Ali dayı alçak gönülle mırıldanıyordu. Allah'ım, eğer elimden bir insana karşı haksızlık çıktıysa elimi kes. Birine kem gözle baktımsa gözümü oy. Başkasının malına kaydıysa gönlüm sök parçala. Başlangıçta az kaldı kaybediyordum Ali dayının güvenini. Harman dövümünü en ilkel bir şekilde yapmaktaydılar. Yenilik getirdim ben. Ama komşulardan biri bunu görmüş ve hemen yetiştirmişti. Kurulu düzeni bozuyor bu gavur demişti. Bizi yerle yeksan edecek. Allah'tan Ali dayı beklemesini bilen adamdı. Acele hüküm vermeyip sabretti ve benim tuttuğum yolun daha verimli olduğunu görünce de sevinçle haykırdı. Seni bana Allah gönderdi oğlum. Ellerim rahat kalsın diye. Bundan böyle bütün dövüm işi sana emanettir. Benim işim zaten başımdan aşkın. Her gün kızıyla bana tarlaya yemek gönderiyordu. Kızı da dönüşte o gün ne kadar iş gördüğümü anlatıyordu ona. Bir akşam Adviye, Manoli dedi. Babam bugün evde seni yemeğe bekliyor. Ne istiyordu acaba ihtiyar benden? Yoksa tabura geri mi göndereceklerdi? Dostça karşıladı beni, misafir odasına aldı. Buyurun Manolaki, buyurun kardeşim. Seni memnun etmek için bizimle birlikte yemeğe çağırdım. Çünkü sen beni memnun ettin. Allah'ın kullarına verdiği en iyi şey temiz yürektir. Bağdaş kurup oturduk sofraya ve yemeğe başladık. Raflardan birinin üzerinde bal mumumu görmüştüm. Kovanları olup olmadığını, varsa kimin meşgul olduğunu sordum Ali dayıya. Çok kovan var ama, dedi, hepsi bakımsız. Hiçbirimiz arı sokmasına dayanamıyoruz çünkü. Sadece karım becerirdi o işi ama o da hasta bildiğin gibi ve kovanlar başıboş. Sen hiç merak etme Ali dayı dedim. Ben bakarım senin kovanlarına. Bizim orada da vardı, ben uğraşırdım. Ve hemen ertesi gün giriştim işe. 40 kovandan 300 okkaya yakın bal aldık. Ali dayı sevincinden neredeyse zıplayacaktı. Kelime bulamıyordu beni övmeye. Adviye de babası gibi hayranlık içindeydi. Tatlı tatlı bakıyordu bana. Daha sonra da bahçeye yanıma geldi ve konuştuk. İzmirli kadınları sordu bana. Nasıl yaşadıklarını, nasıl giyindiklerini. Denizi, vapurları sordu. Hepsini anlattım birer birer. Anlattıkça yurt özlemi sardı içimi. Bir sigara yakıp şöyle bir hayale daldım. Gözleri parıldıyordu kızın. Ağzıma bakıyordu hep. Sonradan bir gün büyük bir heyecanla "Ömrümde senin gibi güzel konuşan birini daha görmedim." dedi. Yüzüne baktım. Yanakları al al olmuştu. Kaba köylü giysilerin altında ateşli bakire vücudu arzuyla kıvranıyordu. Gururumu okşuyordu övgüleriyle ve bir ateş sarıyordu benim de vücudumu. Benden başka bir şey düşünmediğini ve cüretinin sınır tanımayacağını anar anlamaz tuttum kendimi. Sözlerimi iyice tartıp öyle konuşmaya başladım. ''Nedir yani Manoli?'' dedim kendi kendime. ''Başına bela mı arıyorsun sen? Bu kızın şakası yok, görmüyor musun?'' Ali dayının Ankara'da olduğu bir gün öğleye doğru gelip ufak saçaklı halılarını derede yıkarken kendisine yardım etmemi istedi benden. Bu bir tuzaktı, anlamıyor değildim. Ama reddetmeye cesaretim yetmedi. Bir katıra yükledik halıları. O küçük boz tayına atladı ve yola koyulduk. Yolda bir sıkıntı bürüdü beni. İkimiz baş başa kaldık işte, ne olacak şimdi?'' Ürkek bir küçük kız gibi başım önümde hiç konuşmadan yürüyordum. Tepeyi aşıp da sık ormana girince sevgilisi tarafından kucaklanmayı bekleyen kızın şehvetli türküsünü tutturdu Adviye. Tay yularsız olduğundan entarisi havalanıyor ve buğday rengi çıplak bacakları çıkıyordu ortaya. Gözüm kararıyor gibiydi, şakaklarım zonkluyor, ağzım kabarıyordu. Büyülenmişçesine gidiyordum ardından. Dişlerimi çatlatacak gibi sıkarak gözlerimi çevirmek kuvvetini güçlükle bulabildim kendimde. Susmuştu Adviye, türkü söylemiyordu artık. Soluk ve telaşlı, derin derin bakıyordu bana. Sonra altındaki hayvanı zalimce mahmusladı. Tayın ahenkli sarsıntısından ve sıcak temasından büsbütün galeyana gelmiş gibiydi. Birden durdu, yeşil otların üzerine attı kendini. Arzuyla yuvarlandı. Nane ve kokulu otlardan örtülü kalın ve nemli bir bitki örtüsünün üzerine sırtüstü uzanmıştı. Yamaçtaki sazlar bir perde gibi çeviriyordu etrafımızı. Bakışları bakışlarıma kenetlenmiş, beklemekteydi. Aşka susamış bir hali vardı. Çıplak bacakları, kalçaları, göğüsleri titriyordu durmadan. Gitmek istiyor ama bir türlü söz geçiremiyordum ayaklarıma. Birden boşaldı beynim. Hristiyanlığın bütün ermişleri toplanıp gökten inse ve karşıma dikilse o an tutamazlardı beni. Çılgın gibi atıldım üzerine ve çılgınlar gibi sarıldık. Acıyla zevki bir arada yoğuran küçük çığlıklar atıyordu. Durulup da aklım başıma geldiği zaman sınırsız bir sevgi ve tadına doyulmaz bir sevinç duydum. En güzel aşk sözleri yükseldi içimden. Ama birdenbire Hristogolis ile Costa Panagoglu canlandılar gözlerimin önünde. Bir buz gibi elleri, öbürü öfke saçan bakışlarıyla bir an olduğum yere çivilediler beni. Sonra hemen fırlayıp koştum ırmağa. Başım alevler içindeydi sanki. Kendi özüme kendim tükürmüş gibiydim. Halkımız Türkiye ile ölesiye bir kavgaya girmişti ve ben bir Türk kızını kucaklıyor ve ben bir Türk kızını seviyordum. Değneklerden birini alıp kudurmuşçasına dövmeye başladım halıları. Adviye sessiz ve soluk bana bakıyordu hep. Bu sakin ve kayıtsız akan suların içinde insanların acısından habersiz, neşeyle oradan oraya uçuşan bu kelebek ve serçe önünde rahatça boğabilirdim onu. Ne olacaktı şimdi? Allah'ım, şimdi ne olacaktı? Nerelere sürükleyecekti beni bu macera? 3 gün boyunca adviye hiç gözükmedi. İyiye mi alametti bu, yoksa kötüye mi bilemiyordum. 4. gün ormandan odun getirmek üzere yamaca tırmanırken ayak seslerini işittim arkamdan doğru. Dönüp baktım, oydu. Takip ediyordu beni. Bekledim. Gelip kollarıma atıldı ve tek kelime söylemeden ağlamaya başladı. Ben de ağladım tabii. Böyle birbirimizin koynunda aynı zamanda mutlu ve mutsuz ne kadar zaman kaldık bilemiyorum. Bu buluşma en ince ayrıntılarıyla hala hatırımdadır. Yarım yüzyıl geçti aradan ve ben şu anda bile adviyenin yüzünü elleriyle örtüp umutsuzluk içinde nedir bu başımıza gelen diye inleyişini görür gibi oluyorum. 2-3 gün sonra da harmanda gelip buldu beni. Gene yalnızlık, kederli, Handi ise korkulu bir hali vardı. Sürülerimizi amansız bir hastalık kırıp geçiriyor dedi. İşlediğimiz günahın cezası mı yoksa bu? Eğer annemle babam duyacak olurlarsa ikimizi de keserler. Pişman mısın yoksa korkuyor musun? Pişman değilim Manoli, korkuyorum ama kendim için değil, senin için korkuyorum. Başına benim yüzümden bir iş gelsin istemem. Sevmek körletti beni, aklımı başından aldı. Ama sen Hristiyansın, bense Müslüman. Kanunlar insaf etmiyor, çok zor evlenmemiz. Kaldı ki senin İzmir tarafında kocaman arazin var, bizim bu hayatımıza katlanamazsın ki. Bak adviye dedim. Ben bu sevdayı önleyebilmek için elimden geleni yaptım. Tutamadık kendimizi, oldu bir kere. Ama sürüleri kıran hastalığa bizim sevişmemizin sebep olduğunu sanma sakın.
Yüreceğini böyle bir tasaya kemirtmen doğru değil. Evlenmeye gelince senin de dediğin gibi şu an böyle bir şeyi düşünemeyiz. Yaşlarını zapt etmeye uğraşıyordu zavallı kız. Sevgiyle sokuldu bana. Nasıl istersen öyle olsun Manoli dedi. O gece gözlerime uyku girmedi. Adviyenin hali için duyduğum üzüntü kemiriyordu içime hep. Aramızda olup biteni öğrenmelerinden ve beni kızla evlendirebilmek için Türk olmaya zorlamalarından korkuyordum. Ne kadar ağır olursa olsun hemen bir karar almam lazımdı. Çiftlikte Kokuluca köyünden yiğit bir arkadaşım vardı. Panagi Dervanoğlu'ydu adı. Ona açıldım. Kızı seviyor musun? Bilmiyorum. Şu anda bildiğim tek şey ondan uzaklaşmam gerektiği. Başka kurtuluş yolu da göremiyorum. Ben de buradan gitmek istiyorum aslında. Ama tabura dönmek işime gelmiyor. Memleketten uzaktayız Manoli. Kaçmak güç olacak. Uzun süre susup düşündü. Sonra kararlı bir sesle "Pilavdan dönenin" dedi. Sana güvenim var benim, geliyorum. Başımız sıkışacak olursa bir çaresini bulursun sen. Benim için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Ertesi gün çarşı dönüşünde Panagi'yi çağırıp bir revolverle 40 tane mermi gösterdim. Kör şeytan diye haykırdı. Nereden buldun bunu? 2 lira 20 kuruşa satın aldım. Bu silah kurtaracak bizi. Yolda vicdansız bir köylü veya çobanla karşılaşırız diye korkun olmasın artık. Hazırlığa giriştik. Yedek erzak bulundurmamız gerekiyordu yanımızda. Çünkü 10-12 gün boyunca hiçbir köye, hiçbir insana yaklaşmak söz konusu olmayacaktı. Ekmek isteyen her yabancının asker kaçağı olduğunu artık biliyordu Türkler veya tutup resmi makamlara teslim ediyor ya da öldürüyorlardı. Taburdaki kaçakları hatırlıyordum. Çektikleri işkence yetmezmiş gibi birbirlerini paralıyorlardı. Her biri bir ötekini sorumlu tutuyordu başarısızlıktan. İşe kimin kumanda edeceğini kararlaştırmakla başlayalım dedim Panagi'ye. Gülümsedi. Sorumu pek çocukça bulmuş gibiydi. Hırsız polis oynadığımız günleri hatırlatıyorsun bana. Kumandan pek tabii ki sen olacaksın. Türkçeyi bir Türk kadar iyi konuşuyorsun. Cesaretin kadar aklın da yerinde. Daha ne isterim ben Allah'tan? Ertesi gün şafak sökerken ayaktaydık. İçimizi kemiren bütün şüphelere rağmen neşe doluyduk. Daima sevinçle el ele yürümez mi gençlik? Panagip bana reis diyor ve su döküyordu elime yıkanmam için. İştahla yedik ekmek peynirimizi. Kaçmak kararı tuhaf bir coşkunluk vermişti bize. Ağaçlara, tarlalara sevgiyle bakıyorduk. Küçük bir dana yavrusu annesini okşamaktaydı. Ilık bir şeyler doldu içime ve bir türkü tutturdum. Dağın doruğunda bir ışık yanar. Işık sönmesin diye söylerim bu türküyü. Ölüm Allah'ın emri. Allah'ın emri olsaydı yalnız gelsin derdim ölüm. Yeter ki insan insandan gene bir insan eliyle ayrılmasın. Irmaklar çağlar da çağlar, su değildir çağlayan. Gözlerimin yaşıdır. Ayırdılar yurdumdan, sevdiceğimden, gülümden, beynime bir kurşundur sıkılan. Tam çalışmaya koyulacağımız sıra Ali dayının sessiz ve düşünceli bir edayla yaklaştığını gördüm. İyi sabahlar diledi bize. Sonra bir şey söylemek ister gibi tereddüt etti. Ama caymış olmalı ki sustu sonunda. Bugün erkencisiniz efendi dedim. Bir şey mi var yoksa? Seninle konuşmak istiyorum ama dedi yalnız olalım daha iyi. Ahıra yönelmişti. İki arkadaş aynı düşünceyle birbirimize bakmıştık. Adviye her şeyi anlatmış olmasın. Panagi hemen kulağıma yanaşıp fısıldadı. Cesaret Manoli, ne olursa olsun kaçacağımızı, kaçmamız gerektiğini aklından çıkarma sakın. Ve uzaklaştı Panagi. Başımı eğip bekledim. Çok geçmeden Ali dayı göründü. Şaşkınlığımdan unuttum dedi. Evinden sana bir mektup var. Önce oku, sonra konuşalım. Bitirince kuyunun oraya git, bekle beni. Aldım mektubu. Açmadan önce sabırsızlıkla sıktım avcumda. Sonra okşadım. Annemi okşarmış gibi. Bir aşağı bir yukarı gidip geliyordum kuyunun yanında. Her saniye bir asır gibi geliyordu bana. Avuçlarımı yakıyordu mektup. Bağışla anneciğim, bağışla beni diye mırıldanıyordum. Tuhaf bir endişe vardı içimde. Buruşmuş zarfa baktım yeniden. Düzeltip ütüledim sevgiyle. Sonra yavaş yavaş açtım. Daha ilk satırlardan itibaren köyün üzerine çöken belalar canlandı gözlerimin önünde. Türk asker kaçakları diyordu ablam. Rum ırkının köküne kibrit suyu ekmeye yemin etmiş. Bir tek canlı erkek bırakmıyorlar. Bu arada biz de Manoli, nasıl söylesem sana, hangi kelimelerle anlatsam. Bu arada biz de Panago'muzu kaybettik. Ağabeyin öldü, evet. Hem de hiç kimse ölüsünün üzerinde ağlamadan, hem de hiç kimse cesedini yıkayıp aklamadan öldü. Gömmek için ölüsünü bile bulamadık ağabeyinin. Bomboştu kafam. Ayaklarım tutmuyordu sanki. Kuyu bileziğinin üzerine çöktüm. Bir türlü ağlayamıyordum. Kala kalmıştım öylece. Ali dayı o halde buldu beni. Güçlükle anlattım mektupta yazılı olanları. Üzgün bir eda ile dinliyordu. Ya Rabbi ne oluyor bize böyle diye mırıldandı sonunda. Nereye gidiyoruz biz? Yoksa insanlıktan çıkıp vahşi hayvan mı olduk? Bir samimiyet, kederli bir yumuşaklık vardı sesinde ve bu bir an için teselli etti beni. Sonra elini sırtıma koyup, hadi şimdi bizim meseleye bakalım dedi. Döndüm ve düşmanca baktım yüzüne. Kardeşimin ölümü kas katı yapmıştı yüreğimi. Söyleyeceği şeyler umurumda değildi. Ama ihtiyar hep o temiz ve tatlı bakışlarıyla konuştu. İyi halin ve bilgin sayesinde seni kendi evladım gibi sevmeye başladığımı anlamışsındır dedi. Değerini biliyorum Manoli. Dün sizin taburunuzdan bir subay geldi buraya. İki gün içinde Hamamköy'deki ordugaha dönmeniz gerekiyormuş. Hazırlansınlar dedi. O zaman bir fikir geldi aklıma. Kendi kendime benim bir yardımcıya ihtiyacım var dedim. İhtiyar ve yorgun bir adamım. Çocuklarımın bu lanetli savaştan ne vakit dönüp geleceğini ise sadece Allah biliyor dedim. Senin ellerin gibi usta eller başka hiçbir yerde bulamam. Bizi Allah rastlattı oğlum. Sen artık koskoca bir adamsın, çocuk değilsin. Diyeceğim şudur ki harp bitinceye kadar yanımda kal. Hem beni kurtarırsın hem kendin kurtulmuş olursun. Ben albaya gider yeni bir emre kadar hizmetimde kalmanın zaruri olduğunu bildiren bir kağıt alırım. Tabii yeni bir emir de gelmez. Çünkü albay bu kağıdı bana verecek, tabur kütüğüne ise kayıp işleyecek seni. İşte benim diyeceğim bu evladım. Bizim köyde herkes itibar eder sana. Sana el kaldıracak olanın da 9 canlı olması lazım ki benden korkmasın. Adviyeye karşı haksızlık ettiğime her an biraz daha inanıyordum o konuştukça. Ve bu sevda yüzünden tek çıkış yolunu işte reddetmek zorunda kalıyordum.
Al dayı dedim. O kağıdı istesen. İstemesine iste ama ben her zamanki gibi sana karşı namuslu davranıp açıkça konuşacağım. Burada senin yanında uzun süre kalamam. Kaçmayı koydum kafama ben. Kaçıp köye gideceğim. Zavallı anamla kız kardeşimin yanına. Sen de bir babasın ve bir evladın ailesine karşı nasıl davranması gerektiğini takdir edersin elbette. Şaşırmıştı Ali dayı ama açık yürekliliğimden memnun da olmuştu. Beni dinlersen öyle bir aptallık etme dedi. Ağanı öldüren cinsinden adamlar ortalıkta kaynıyor, unutma. Gençliğine yazık. Biz konuşurken büyük bir gürültüye karışan çığlıklar yankılanıyordu uzaktan uzağa. Yukarıda araba yolunun zikzakları üzerinde koyu bir leke belirmişti. Bir koyun sürüsü yamaçtan iniyordu sanki. Ellerimizi gözümüze siper edip ne olduğunu çıkarmaya çalıştık ama boşuna. Çok geçmeden de 4 nala 3 atlı geldi çiftliğe. Ali dayıyı hürmetle selamladılar. Ne var, ne oluyor Mehmet diye sordu ihtiyar zaptiye komiserine. El emeğine ihtiyacın olduğunu öğrendim Ali dayı. İşte sana bir alay Ermeni sayfiyeye getirdik. Eliyle kılıç sallama işareti yaparak gülümsemiş ve gözünü kırpmıştı. Verecek erkeğimiz yok diye devam etti. Erkekler bize lazım ama kadın ve çocuk istersen dilediğin kadar al. Hadi gel bir göz at önce. Tombul tombul genç kızlar ve sağlam oğlanlar var. Üstelik hepsi zeki. Allah gibi taparlar sana. Muhtar 3 tanesini seçip ayırdı bile. Düşünceli düşünceli dinledi Ali dayı. Sonra bana dönüp gel bir göz atalım bari dedi. Ne kaybederiz? İnsan sürüsüne yaklaştıkça kulaklarımız hüzünlü bir ağlaşmayla doluyor, binlerce çığlıktan örülü bir uğultu bütün vadiyi kaplamış yankılanıyordu. Merhamet, acıyın bize, masumuz biz, acıyın. Üstleri başları lime lime, saçları darmadağın kadınlar ilerliyordu kollarında bebekleriyle. Henüz yürümeye başlamış küçük çocuklarıysa annelerinin eteğine yapışmış ağlıyorlardı. Onları ihtiyar kadınlar izliyordu, torunları kollarına girmişti düşmesinler diye. Devrilenler oracıkta kaderlerine terk ediliyordu. Zaptiye kırbaçları ıslık çalıyordu havada durmadan. Genç ihtiyar dinlemiyor, dindikleri yeri kanatıyorlardı. Göz açıp kapayıncaya kadar civar köylerden koşan koca bir kalabalık yığılmıştı meydana. Seyretmek için olduğu kadar yağmalamak için de gelmişlerdi. Jandarmalar bıyık altından gülerek bebekleri analarının kolundan adeta söküp manavlar pazarda birbirlerine karpuz atarcasına Türk kadınlarına doğru fırlatıyorlardı. ''Tutun hadi, bedava bu!'' diye bağırıyorlardı sonra. ''Almazsanız ölecek zavallıcıklar!'' Birkaç tane bacak kadar yumurcak, genç kızlara dalaşıyor, göğüslerini görmek için giysilerini yırtıyor, müstehcen mırıltılarla kalçalarını yokluyorlardı. Ve muhafızlardan biri bu yumurcakları şöyle azarlıyordu. ''Aptalsınız ve siz, ihtiyar nineleri yoklayın asıl, karınların altına bakın, para ve mücevher orada gizleniyor.'' Üzerlerine atılmak istedim, panagi yakaladı kolumdan. Başına bela arama dedi. Raya olduğumuzu, canımız gibi şerefimizle de oynayabileceklerini anlamadın mı daha? Acizimizden büsbütün perişanlık duyarak ayrıldık oradan. Çok geçmeden Ali dayı da döndü çiftliğe. Yanında 2 küçük Ermeni vardı. Korkudan büzüldükçe büzülmüştü zavallılar. Hiç şakası yok, ölümden kurtardım bunları dedi Ali dayı. Dünya tersine dönüyor. Şimdi anladım artık. Batmaya yakındır bu dünya. Batmazsa şaşarım. Başımı eğdim cevap vermeden. İki Ermeni ambara girmiş çıkmak istemiyorlardı. Süt, ekmek ve ceviz getirdi Adviye. Dokunmadılar bile. Bütün gece boyunca iri gözleri karanlıkta lambalar gibi parladı durdu. Biz de orada yatıp kalkıyorduk. Biraz teselli etmek, güvenlerini kazanmak istedik ama boşuna. 15 yaşlarında Stepan isimli bir delikanlı olan büyükleri dayanamadı sonunda. Keşke şu dünyaya hiç gelmeseydim dedi. Ertesi gün arkadaş oldum Stepan'la. Çiftlikten hiçbir şey anlamayan bir mektepliydi. Ona yardım etmeyi bir ödev bildim. Zayıf ve narin bir çocuktu. Dalgalı sık saçları, hüzün dolu kapkara gözleri vardı. Mum gibi eriyordu durduğu yerde. Oysa ötekisi, Serko, yeni hayata hemen alışmış ve teselli bulmuştu. Bir akşam yataklarımıza uzandığımızda, ''Bak Stepan'' dedim. ''Sen ki bu kadar okumuşsun. İnsanın akıl almayacak kadar kuvvetli olduğunu ve her şeye katlanabileceğini daha öğrenemedin mi?'' Taş gibi katı yürekli yap kendini. Biz öyle yaptık işte. Çünkü yaşamak zorundayız. Çünkü yaşamak zorundasın kardeşim. Neye diye karşıladı sözümü. Neye yaşamak zorundayım? Yaşamak istemiyorum ki ben. Olmadı bu Stepan. Çok kötü bir şey söyledin. Ne olursa olsun hayat tatlıdır. Bak bunu sana ben söylüyorum. Neler neler görmüş olan ben. Sen bir de benim gördüklerimi bilsen. Ailen var mı? Yani harp bitince aileden herhangi birini bulmak umudun var mı demek istiyorum. Bembeyaz kesilmişti. Henüz kabuk bağlamış bir yarayı deşmiştim herhalde. Doğrulup dirseğine yaslandı. Fenerin ışığında yüzü bir ihtiyarın yüzüydü sanki. Konuşmaya ihtiyacı vardı aslında. İşte anlattıkları. 10 gün önce eşkıya Nuri indi köyümüze. Daha önce birçok defa yaptığı gibi bu sefer de haraç almaya geldiğini sanmıştık. Nitekim 3.000 lira istedi. Cemaatin reisi olan babam papazla birlikte kapı kapı dolaşarak bu paranın bir kısmını topladılar. Üstünü de kendi ceplerinden ve cemaat kasasından tamamlayıp götürdüler. Parayı saydıkları zaman eşkıya küplere binmiş. Pis Ermeni diye haykırmış suratlarına. Ne 1 lira eksik ne 1 lira fazla değil mi? Yani paranız var hem de bol. Çekmeceleriniz dolu. Şimdi derhal köye dönüp bana kadınların bütün mücevherleriyle 5.000 lira daha getireceksin. Ve şunu iyi dinle. Çocukların boynuna taktığınız ufak haçlardan bir teki ve bir tek alyans, hatta ve hatta bir tek altın diş eksik olmayacak. Eksik olursa vay haline. Şimdi hemen defol. 2 saat mühlet veriyorum sana. Tellal bağırtır, çan çaldır, ne yaparsan yap, parayı istiyorum. Büyük bir telaş içinde eve döndü babam. Hemen çocukları al ve saklan dedi anneme. Fazla vakit yok, çabuk. Nuri'nin adamları haracı beklemek için okul binasında toplanmış olduklarından sokaklar tenhaydı. Ama annem gene de evi terk etmeye kıyamıyordu bir türlü. 2 büyük abim dükkandan dönmemişti henüz. Bebeğimizin ateşi vardı. Sonunda gitmiyorum dedi annem. Babanın, varanın, karabetin başına ne gelecekse benim de başıma gelsin. Çok geçmeden çan seslerini işittik ve tellalın 15 yaşından yukarı bütün erkekler kilisede toplansın diye gürleyen sesini. Korkuyla baktım anneme. Atılıp kollarının arasına sardı beni. Sımsıkı kucakladı. Hayır Stepan, hayır. Gitmeyeceksin. Yanımda kalacaksın dedi. Korkma yavrum, seni saklar korurum ben. Küçücük görünüyorsun zaten. Hiç kimse farkına varmaz yaşının. Tellal'ın sesi kulaklarımda çınlıyordu hala. Gelmeyenler yakalandıkları yerde kurşuna dizilecektir. Tam o sırada babam geçti kapımızın önünden. Eline bir sırık tutuşturmuşlardı ve papazın kellesini takmışlardı sırığın ucuna. Kapalı duran kafesin arasından penceremize dikili yaşlı gözlerini gördük. Elleriyle yüzünü örtüp ağlamaya koyuldu annem. Sonra alelacele bir çıkın hazırladı. Ortalık durulunca sürükledi beni. Binbir tedbirle duvarlara yapışmış gibi adım adım ilerleyerek mezarlığın sığınağına ulaştık. Girişi bir aile mezarı olan sığınağın nemli yarı karanlığında diz çökmüş, alçak sesle dua eden bir alay köylü gördük. Bize de yer açtılar. Bebeğimiz ağrıdan inlemekteydi. Çok geçmeden de avazı çıktığı kadar ağlamaya koyuldu. Çocuğu sallıyor, pışpışlıyordu annem. Sütü tükenmiş göğüslerini uzatıyor, gözlerinden, alnından, saçlarından öpüyor ama bir türlü susturamıyordu. Yün atkısını küçücük karnının üzerine sarmış, ısıtmak için ayaklarını ovalamaya koyulmuştu. Ruhum, hayatım, yavrum benim diye dil döküyordu durmadan çocuğa. Sabrı tükenen köylülere de yardım ister gibi bakıyordu. Bazıları öfkeyle bu çocuk bize ele verecek diye bağırdılar. Haşhaş lazım. Haşhaş yok mu kimsenin yanında susturmak için? Boğuk bir ses yükseldi bu sırada. Boğun o çocuğu, boğun hemen. Daha ne bekliyorsunuz? Dehşet içinde geriledi annem. Duvara yaslandı. Gözleri yuvalarından uğramıştı.